28. ayrım. Arles, Eylül sonu 1888 tarihli mektubu okumaya devam ediyoruz. Bir yandan çalışmayı sürdürürken acele etmemem gerektiğini düşünüyorum. Şu eski deyişi uygulamak nasıl olur acaba? 10 yıl çalışmalı, sonunda birkaç figür ortaya çıkarmalı. Monticelli'nin de yaptığı da buydu. Gene de bazı tablolarını etüt saymayarak. Öte yandan sarı giysili kadın gibi, güneş şemsiyeli kadın gibi figürler, sonra sendeki o ufak resim, Reid'deki aşıklar resmi hep figür etütleri sayılır ve bunlar desen açısından yalnızca övülebilir. Bunlar da Monticelli, Domia ve Delacroix'ınkileri andıran kapsamlı ve harika bir desen düzeyine ulaşmış, Monticellilerin şimdiki fiyatı düşünülürse bunlardan çok çalmak akıllıca bir spekülasyon olur. Onun öylesine güzel çizdiği figürler ileride çok büyük sanat yapıtı sayılacaktır. Bana sorarsan Arles kenti bir vakitler kadınlarının güzelliği ve giysilerin görkemi açısından çok daha harikaymış. Şimdi her şeyin yıpranmış, hastalıklı bir görünümü var. Ancak uzun süre baktıktan sonra eski büyünün canlandığını görebilirsin. Bu yüzden burada kalmakla hiçbir şey yitirmediğim kanısındayım. Bir köşede oturup tıpkı ağına kurulmuş sinek bekleyen bir örümcek gibi olayların akışını seyretmekten mutluyum. Hiçbir şeyi zorlayamam ama artık eve yerleştim ya, havanın güzel olduğu her günden yararlanabilir, arada güzel bir resim yakalamak için her fırsatı değerlendirebilirim. Millie şanslı adam, elinde istediği kadar Arlesyen var. Ama resimlerini yapamaz işte. Ressam olsaydı o kadar çok Arlesli kız bulamazdı. Hiç acele etmeden vaktin gelmesini beklemem gerek. Wagner hakkında bir makale daha okudum. Müzik aşkı. Wagner hakkında kitap yazan adam yazmış galiba. Ah, aşk resim içinde ne çok gerekli. Anladığım kadarıyla Benim Dinim adlı kitabında Tolstoy şöyle bir şey ima ediyormuş. Toplumsal devrim olarak ne gerçekleşirse gerçekleşsin, insanların içinde kendilerine özel ve gizli bir başka devrim gerçekleşecek ve bundan yeni bir din doğacak. Daha doğrusu adı henüz konulmamış yepyeni bir şey doğacak ve bu şey eskiden Hristiyan dininin sahip olduğu yatıştırma, avutma, yaşama olası kılma etkilerini taşıyacak. Çok ilginç bir kitap olsa gerek Tolstoy'unki. Sonunda sinizmden, şüphecilikten, yalan dolandan bıkıp daha müzikli bir yaşam sürdürmek isteyeceğiz. Peki nasıl gerçekleşecek bu ve ne bulacağız gerçekten? Önceden tahmin edebilmek ilginç olurdu ama daha da iyisi gelecekte yalnızca felaketler görmektense bu tür bir kehanet yapabilmek. Yoksa devrimler ya da savaşlar yoluyla olsun, çürümüş devletlerin iflası yoluyla olsun, elbette bir sürü felaket, şimşekler gibi düşecek modern dünyanın ve uygarlığın üstüne. Japon sanatını incelediğimizde son derece bilge, filozof görüşlü ve zeki bir insan görürüz. Vaktini nasıl harcıyor bu insan? Yeryüzü ile ay arasındaki uzaklığı ölçerek mi? Hayır. Bismarck'ın politikasını inceleyerek mi? Hayır. Bir tek ot yaprağını incelemektir yaptığı. Ama bu ot yaprağı her bitkiyi, sonra mevsimleri, kırsal alanın çok çeşitli yanlarını, sonra da insan figürünü çizmeye götürecektir onu. Ve böylece yaşamı geçer ve yaşam hepsini yapıp bitiremeyeceği kadar kısadır. Kabul et şunu, bu basit Japonların, doğanın ortasındaki sanki kendileri de birer çiçekmiş gibi yaşayan Japonların, bize öğrettiği neredeyse başlı başına bir din değil mi? Bana öyle geliyor ki Japon resmini inceleyen herkes çok daha neşeli ve mutlu oluyor. Gelenek ve göreneklerle dolu bir dünyada aldığımız tüm eğitime ve yaptığımız çalışmalara karşın doğaya dönmeliyiz bence. Monticelli'nin yapıtlarının iyi taş basmaları ya da canlı öfortlar halinde reprodüksiyonlarının yapılmamış olması ne acı değil mi? Velázquez'in gravürlerini yapan adam gibi bir gravürcü, bazı ressamların yapıtlarından öfortlar yapacak olsa bu ressamlar ne derler acaba çok merak ediyorum. Neyse boş ver. Aslında bizim işimiz başkalarına bir şeyler öğretmekten çok bir sürü şeyi kendimiz için öğrenmek ve sevmek olmalı. Tabii ikisi birden de yapılabilir. Japonların çalışmalarında her şeyin sonsuz bir açık seçiklik içinde olmasına gıptayla bakıyorum. Bu çalışmalar hiçbir zaman bıktırıcı değil ve hiçbir zaman aceleyle yapılmış gibi durmuyorlar. Soluk alıp vermek kadar basit görünüyor. Bir figürü birkaç kesin ve emin çizgiyle bir ceket düğmesi iliklercesine kolaylıkla verebiliyorlar. Ah ne yapıp yapıp birkaç çizgiyle bir figür çizmeyi başarmam gerek. Bütün kış bununla uğraşacağım. Bir kez bunu başarabilirsem, o zaman bulvarlarda, sokaklarda yürüyen insanlar ve daha bir sürü yeni konu yapabileceğim resimlerimde. Bu mektubu yazarken bir düzine kadar çizdim. İpin ucunu yakalamış durumdayım artık ama çok karışık bir iş. Çünkü o birkaç çizgide verdiğim erkek, kadın, çocuk, at ya da köpek figürünün birbiriyle uyumlu başı, gövdesi, kol ve bacakları olması gerek. Şimdilik hoşça kal. Ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Bir keresinde Madame de Larabie La Roquette bana şöyle demişti. Ah, Monticelli, Monticelli, güneyde büyük bir atölyenin başına geçecek adamdı. Geçen de kız kardeşimize de sana da yazdımdı, hatırlarsın. Kendimi burada Monticelli'nin devamı olarak görüyorum kimi kez diye. İşte şimdi de görüyorsun ya, iş gerçekleşiyor. Söz konusu atölyeyi bizler kuruyoruz. Gauguin'in yaptıkları da benim yaptıklarım da Monticelli'nin o güzel çalışmasının çizgisini sürdürecek. Monticelli'nin Canebière'deki kafe masaları üstüne kapanıp tümüyle ölmediğini, hala yaşamakta olduğunu kanıtlayacağız insanlara. Ve bu bizimle, biz yok olunca bitecek bir şey olmayacak. Her şeyi iyice sağlam bir temele oturtacağız. Arles, Ekim ortası 1888. Sevgili Theo, çalışmalarımın ne yönde geliştiği konusunda hiç değilse bir fikir verebilmek için sana küçük bir eskiz gönderiyorum sonunda. Bugün oldukça iyiyim. Gözlerim hala yorgun gerçi ama aklıma yeni bir resim fikri geldi. Eskizini çizmeden edemedim. İşte bu. 30 numara bir tuval olacak bu da. Bu kez yalnızca yatak odamı yapacağım ama burada her şeyi renkle vereceğim. Her şeyi basitleştirerek daha görkemli hale getirmek ve genelde bir dinlenme ya da uyku izlenimini bırakmak istiyorum. Kısacası bu tabloya bakanın beyni ya da daha doğrusu imgelemi dinlenmeli. Duvarlar soluk menekşe rengi. Yer kırmızı karolardan oluşuyor. Karyolanın ve sandalyelerin ahşap kısımları taze tereyağı sarısı. Yatak çarşafı ve yastıklar limon yeşili. Yatak örtüsü kızıl. Pencere yeşil. Tuvalet masası turuncu. Lavabo mavi. Kapılar leylak rengi. Ve hepsi bu kadar. Kepenkleri kapalı olan bu odada başka bir şey yok. Eşyaların geniş çizgileri gene dokunulmazlığı olan bir dinlenme havası ifade etmeli. Duvarlarda bir iki tablo, bir ayna, bir havlu ve birkaç giysi. Çerçeve, resimde hiç beyaz bulunmadığı için beyaz olacak. Zorlamalarla içine itildiğim sevimsiz dinlenme döneminin öcünü alacağım böylece. Yarın bütün gün bunun üstünde çalışacağım gene. Nasıl basit bir kavramdan hareket ettiğimi anlıyorsun değil mi? Asıl gölgelerle nesnelerden düşen gölgeleri tümüyle yok ediyorum. Japon estampları gibi kalınlığı olmayan düz tonlarla renklendireceğim. Tarascon arabasıyla ve gece kahvesiyle örneğin. Karşıtlık oluşturacak. Uzun mektup yazmıyorum çünkü yarın sabah çok erkenden sabahın serin ışığında resim yapmaya başlayıp akşama tuvali tamamlamak niyetindeyim. Sancıların nasıl? Bana bu konuda haber vermeyi unutma. Bugünlerde sen de yazarsın umarım. Günün birinde evin öteki odalarının krokilerinde yapacağım sana. Ellerini sıkıca sıkarım. Senin, Vincent. Arles, Kasım başı 1888. Sevgili Theo, Gauguin'le ikimiz gönderdiğin mektup ve 100 frank için teşekkür ederiz. Çevirenin notu. Gauguin 23 Ekim'de Arles'e nihayet gelmiş. Portaven'den ayrılmadan önce Theo'ya bazı tablolar göndermişti. Bunlar kısa bir süre sonra Goupil Galerisi'nde açacağı kişisel sergide gösterilecekti. Gauguin, Bretonya'dan sana gönderdiği işleri beğendiğin, başka görenlerin de beğendikleri için çok sevindi. Şu sırada elinde üzüm bağında bazı kadınlarla ilgili bir resim var. Tümüyle bellekten yapıyor. Eğer bozmazsa ya da yarım bırakmazsa çok güzel ve değişik bir şey olacak. Bir de benim yaptığım aynı gece kahvesinin resmini yapıyor. Çevirenin notu. Üzüm bağı ya da insan acıları olarak bilinen, halen Danimarka'daki Ordubgard koleksiyonunda bulunan tablo ile şimdi Leningrad'daki Hermitage Müzesi'nde bulunan Gece Kahvesi adlı tablo. Dökülen yapraklarla ilgili iki tuval yaptım. Sanıyorum Gauguin beğendi. Şimdi de mor ve sarıdan oluşan bir üzüm bağı üstünde çalışıyorum. Çevirenin notu. Kızıl üzüm bağı. Vincent'ın hayattayken sattığı tek tablo olarak bilinirse de Theo'nun bir başka satış yaptığı kayıtlara geçmiştir. Sonunda bir Arlesli kadın buldum. Bir saat içinde tuvale, 30 numara, geçiriverdiğim bir figür bu. geri plan uçuk limon rengi, yüz gri, giysiler kara, içinde cırtlak Prusya mavisi karıştırdığım derin bir siyah. Kadın turuncu tahtadan bir koltuğa oturmuş, yeşil bir masaya yaslanmış durumda. Çevirenin notu. Arkadaşı Madame Guinot'un portresi. Gauguin eve çekmeceli bir dolap ve çeşitli mutfak araç gereçleri, 20 metre çok iyi cins tuval bezi ve daha ihtiyacımız olan ya da el altında bulunduğunda işleri kolaylaştıran bir sürü şey satın aldı. Ancak bütün harcamalarının hemen hemen toplam 100 frank hesabını tutuyoruz. Böylece ya yılbaşında ya da Mart'ta borcumuzu ona ödeyebileceğiz. O zaman da konsol vesaire bizim olacak elbette. Aslında bu yaptığımızın doğru ve akla yakın olduğuna inanıyorum. Çünkü zaten resim sattığında kenara biraz para koymak belki bir yıl kadar sonra ikinci bir Martinik yolculuğunu... Çevirenin notu. Bu yolculuklardan ilki bundan bir yıl önce yapılmıştı. Göze alacak hale gelinceye dek biriktirmek istiyor kendisi. Çok sıkı çalışıyoruz. Birlikte yaşamda iyi gidiyor. Senin de apartman katında yalnız olmadığına sevindim. Duhan'ın o desenleri çok iyi. Çok beğendim. Ancak bütün onları renkli yapmak, onca derin anlamı siyah beyazın mümkün kıldığı gölge oyunları olmaksızın başarmak. Allah kahretsin. Kolay değil. Onun da yeni renk denemelerini yalnızca etütler olarak ele alırsak ve eğer izlenimcilikten bir okul gibi geçip gitme tasarısını gerçekleştirirse yeni bir tür desen anlayışına bile ulaşacaktır. Bana sorarsan bu yaptıklarını yapmakta bin kez haklı. Bazı sözde izlenimciler var ki ondaki bu figür bilgisinden haberleri yok. Oysa ileride bu figür bilgisi gene önem kazanacak ve onun ne kadar iyi olduğu anlaşılacak. Günün birinde Duhan ve Isaacson'u yakından tanımayı çok isterim. Buraya gelecek olsalar, Gauguin onlara izlenimci çalışmalar için Java'ya gitmelerini söyleyecektir kesinlikle. Çünkü Gauguin burada ne kadar sıkı çalışırsa çalışsın, sıcak ülkelerin özlemini çekiyor hep. Ayrıca renk üzerinde çalışmak için, örneğin Java'ya gittiğin takdirde kesinlikle bir yığın yepyeni şeyle karşılaşacaksın. Öte yandan güneşin daha güçlü olduğu o daha ışıklı ülkelerde doğrudan gölgeler olsun, eşyaların ve figürlerin attıkları gölgeler olsun çok daha değişik görünüyor. Öylesine renk dolu ki insan onları yok etme çabasına girebiliyor. Burada bile oluyor bu. Neyse, tropiklerde yağlı boya resim yapmanın öneminden daha fazla söz etmeyeceğim. Eminim, Duhan ve Isaacson bunun önemini hissedeceklerdir. Ne olursa olsun, şu ya da bu zamanda buraya gelmek onlara zarar vermeyecektir. Tersine, çok ilginç şeyler bulacakları kesin. Gauguin'le ben, bugün yemeği evde yiyeceğiz. Dışarıdaki kadar iyi olacağından, bize hem daha iyi hem daha ucuz geleceğinden eminiz. Bu mektubu geciktirmemek için bugünlük burada kesiyorum. Yakında yeniden yazabileceğimi umuyorum. Para konusunda yaptığın düzenlemeler çok iyi. Son yaptığım yaprak dökümü tablosunu beğeneceğini sanıyorum. Tam yaprakların başlayacağı yerde çerçevenin kestiği birkaç leylak rengi kavak ağacı gövdesi görülüyor bu resimde. Bu ağaç gövdeleri bir cadde boyunca sütunlar gibi sıralanmışlar. Caddenin sağ ve sol yanlarında ise mavimsi leylak rengi eski Roma mezarlıkları sıralanmış. Çevirenin notu. Arleas'taki Alisham. Yerler ise bir halıyı anımsatacak biçimde sarı ve turuncu kuru yapraklarla kaplanmış. Kalın bir tabaka oluşturuyor bunlar. Ayrıca kar tanecikleri gibi hala dökülmeyi sürdürüyorlar. Caddede ışıkların küçük siyah figürleri var. Resmin üst bölümü parlak yeşil bir çayırlık gösteriyor. Hemen hemen hiç gökyüzü yok. Aynı konudaki ikinci tabloda aynı caddeyi gösteriyor ama burada yaşlı bir adam ile şişman, toz toparlak bir kadın var. Ah, pazar günü bizimle birlikte olacaktın da o kızıl üzüm bağını görecektin. Aynı kırmızı şarap renginde baştan başa. Uzaklaştığımızda, uzaktan baktığımızda yani sarıya dönüştü. Güneşli gökyüzü yeşil, yağmur sonrası toprak morumsuydu. Batmakta olan güneşin yansıdığı birkaç yer ise ışıl ışıl sarı. İkimiz de ellerini sıkarız. Şimdilik hoşça kal. Elimden gelen en kısa zamanda yeniden yazacağım. Sana da, bizim Hollandalılara da. Çevirenin notu. O sırada Theo'nun yanında kalan iki ressam. Senin, Vincent. Arles, Aralık'ın ikinci yarısı, 1888. Sevgili Theo, Dün Gauguin'le birlikte Montpellier'e, müzeyi, özellikle de bir yaz salonunu görmeye gittik. Çevirenin notu. Alfred Breuer ya da Breuer, kişisel tablo koleksiyonunu müzeye bırakmıştı. Breuer'ın Delacroix, Richard, Courbet, Cabanel, Couture, Verdier, Tassara ve daha başkaları tarafından yapılmış bir sürü portresi vardı. Ayrıca gene Delacroix, Courbet, Guiteau, Paul Botte, Botticelli, Rousseau tarafından yapılmış başka tablolar da var. Hepsi çok güzel. Breuer ressamların belli nimetiymiş. Yalnızca bu kadarını söyleyeyim sana. Delacroix'ın yaptığı portrede saçı sakalı kızıl, sana bana şaşılacak ölçüde benzeyen bir şey olarak görülüyor. De Musset'in şu şiirini anımsattı bana. Partout où je touche la terre, un malheureux vêtu de noir. Auprès de nous venait s'asseoir, qui nous regardait comme un frère. Çevirenin notu. Ne zaman toprağa dokunacak olsam, karalar giymiş bir zavallı gelir, otururdu yanımıza. Kardeş gibi süzerdi bizi. Senin üstünde de aynı etkiyi yaratırdı, hiç kuşkum yok. Lütfen eski ve yeni ressamların taş baskılarını satan o kitapçı dükkanına git ve Delacroix'ın Tasso Tımarhane'de tablosundan alınma bir taş baskı varsa, çok pahalı da değilse, satın almaya bak. Çünkü sanıyorum oradaki figürle Breuer'ın bu çok güzel portresi arasında bir yakınlık var. Gauguin'le ikimiz Delacroix, Rembrandt üstüne uzun uzun konuştuk. Tartışmalarımız korkunç elektrikli. Tükenmiş bir elektrik akümülatörü kadar bitkin oluyor kafalarımız kimi kez bu tartışmaların sonunda. Bir büyünün ortasında gibiyiz. Çünkü Fromentin'in de çok iyi dile getirdiği gibi Rembrandt her şeyden çok bir büyücüdür. Bunu Rembrandt'ı öylesine seven ve izini süren Hollandalı dostlarımız Dehan ve Isaacson'la ilgili olarak söylüyorum sana. Üçünüzü de araştırmalarını sürdürme konusunda yüreklendirmek için. Bu konuda cesaretiniz kırılmamalı. Rembrandt'ın Lacaze galerisinde duran o garip ve harika bir erkek portresini biliyorsun. Kendi payıma bu resimde Delacroix ya da Gauguin'in kendisine bir aile ya da ırk benzerliği bulduğumu söyledim. Bilmem neden bu portreye hep yolcu ya da uzaktan gelen adam adını yakıştırmışımdır. Sana daha önce sözünü ettiğim düşünceye benzeyen, ona paralel olan bir şey bu. Hani demiştim ya, yaşlı Six'in portresini, eldivenli adam adlı o güzel portreyi senin gelecekteki halin olarak görürüm hep. Bir gün şu Montpellier Müzesi'ni görebilmeni çok istiyorum. Gerçekten harika şeyler var. Delacroix'ın Breuer portresini Montpellier'de Gauguin'le ikimizin gördüğümüzü Degas'a söyle. Çünkü gerçek olanın gerçekliğine inanacak cesareti göstermeliyiz ve de Delacroix'ın portresindeki Breuer seninle bana bir kardeş kadar benziyor. Ressamların birlikte yaşayacakları yeni bir yaşam tarzı kurma düşüncesine gelince öyle garip şeylerle karşılaşıyor ki insan, senin her zaman söylediğin bir sözle geçeceğim bu konuyu. Zaman gösterecek. Bütün bu yazdıklarımı dostlarımız Isaacson ve Dehan'a söyleyebilir, hatta mektubu olduğu gibi onları okuyabilirsin. Yeterli enerjiyi kendimde hissetmiş olsaydım onlara da yazacaktım. Gauguin de ben de hepinizin ellerini sıkı sıkı sıkarız. Senin, Vincent. Gauguin'le ben resim çalışmalarımızda rahata erdik sanıyorsanız şu kadarını söyleyeyim ki her zaman kolay değil çalışmak. Tek dileğim Hollandalı dostlarımızın ve senin türlü zorluklar karşısında cesaretinizin kırılmadan bizim gibi savaşmanız.